El-Em, Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk. Yazan İskender Pala, 7. kaset, A yüzü. Sayfa 213. 6 yıl boyunca ekmek yediği kapıya sadakatle hizmet eden genç ve esmer güzeli ırza, iyi ahlakıyla bu yaşlı Yahudinin, yakışıklılığıyla da kızı Matmazel'in itimat ve gönüllerini kazanmış. Çok geçmeden de Düğün Dernek ve Günter'in babası Şimon Hasan doğmuş. Bu öyküde inanılır taraflar çoktu ama şüpheci bir göz Günter'in birkaç günlük hayatını inceleseydi, BC'nin onu buraya göndermeden evvel çok uzun ve ayrıntılı araştırmalar yaptığını, Atayi Efendi ile Günter arasındaki benzerlikten yararlanmak üzere kendisine Türkçe öğretildiğini, Osmanlı Devleti'nin yapısı ve sosyal hayatı hakkında bilgiler verildiğini, İstanbul'daki örf ve adetlerin bazılarının uygulamalı biçimde belletildiğini hemen anlayabilirdi. "Sende," dedi Günter, birkaç günlük yakınlıktan sonra, "El-Em Mesnevisi var. Hilleli Mehmet Fuzuli'nin yazdığı kitap." "Bugünlerde hayranlıkla okuyorum üstadım bu kitabını," cevabını verdi Atayi, beni okşaya okşaya raftan indirerek. "Bugüne kadar yazılmış en güzel elem öyküsüdür bu," diye de ilave etti sonra. Eğer o sırada Atayi Efendi Günter'in nabzını tutuyor olsaydı, beni gördüğü o ilk anda bayılacak derecelere geldiğini fark ederdi şüphesiz. Sahtiyan cildime dokunduğu an elleri titriyordu. Kim bilir bunun için ne kadar beklemiş, ne kadar umutlar ve hayaller büyütmüştü. Yapraklarımı hızla çevirip minyatürlü kısımlara geldikçe duruyor ve bayram çocukları gibi seviniyordu. Neden yazılarıma değil de resimlerime baktığını ilk anda kestirememiştim. Sanki o resimler arasında bir harita arıyor, bir definenin planını keşfetmeyi umuyor gibiydi. Bu hareketi onun Babil ilahlarının hazine avcılarından mı yoksa BC üyelerinden mi olduğu konusunda beni ikileme düşürdü. Belki de dedim içimden, BC şifreleri ararken beyitler üzerinde çalışmaktan yorulup uzak bir ihtimal de olsa resimlerim arasında yeni şifreler aramaya yönelmiştir. Çünkü ancak cahil define avcıları haritalarla iş görür ve haritaları da anlaşılmasın diye resimlerin arasına yerleştirirlerdi. Eğer böyle ise Günter hem altın ilah heykellerinin hem bilimsel tabletlerin peşinde koşuyor demekti. Belki de altınları kendisi için tabletleri BC adına arıyordu. "Ben," dedi, "Dresden Kraliyet Sanat Atölyesi'nde Charlken Vakfı adına 5 yıldır bu minyatürler üzerinde çalışıyor ve resim ile minyatür arasındaki benzerlikler kuramı üzerine araştırmalar yapıyorum." Sonra uzun uzun resimdeki perspektiften, renklerin 3 boyutluluğundan bahsetti durdu. Atayi Efendi'nin kış aylarında medresedeki hocalık görevinin dışında kitap okumak ve şiir yazmaktan öte yapacak fazla bir işi olmazdı. Günter ile ertesi ve daha ertesi günler uzun uzun konuştular. Ramazan bayramı boyunca onu eve gelen başka akrabalarla da tanıştırdı. Günter dedesinden öğrendiğini söylediği yarım yamalak Türkçesiyle sözcükleri telaffuz ederken evin çocuklarına eğlence doğuyordu. Espri yeteneğine herkesin hayran kaldığı, evin maskarası olan en küçük oğlan, pek çok kişiye yaptığı gibi ona da daha ilk günlerde bir lakap takmıştı. Günter Kafir. Bunu biraz da kendi resmini kardeşininkinden daha çirkin yaptığı için söylemişti. Günter gerçekten de çok güzel resim yapıyor. Çocuklar onun el ayası kadar kağıtlar üzerine yaptığı resimleri ayna ile yan yana koyup kendilerini seyretmekten büyük keyif alıyor. Bunun için birbirleriyle adeta yarışıyor. Her gün ondan yeni bir resimlerini yapmasını istiyorlardı. Günter birkaç zaman sonra bundan sıkıldıysa da bir evde rahat etmenin çocuklarla iyi geçinmekle mümkün olacağını düşünüp onlara ses çıkartmıyor. Artık ezberlediği burunları, çeneleri, kulakları ve dudakları tekrar tekrar çizmekten yorulduğu halde asla vazgeçmiyor ve hatta bunu bir eğlenceye dönüştürmenin yollarını arıyordu. Nihayet çocukların resimlerini gözlerini kapatarak çizmeyi denedi ve hayrettir bunda da başarılı oldu. Artık her geçen gün daha kısa sürede 3 çocuğun resmini gözü kapalı olarak yapabiliyor ve gittikçe daha çok benzetiyordu. Günter Kafir İstanbul'a geleli neredeyse 2 ay olmuştu ve bütün zamanını ya minyatürlerim üzerinde yeni çizimler yahut şehri gezip kartografik resimler yapmakla geçiriyordu. Minyatürlerim arasında en çok da hani Leyla'nın çadırı önünde bayıldığım ve onun başımı dizine alıp yüzümü gül suyu ile ovduğu sahneyi inceliyor, onu tekrar tekrar çiziyordu. Bu sahnede Leyla ile benim bulunduğum yerde toprağa resmedilmiş sınırlar, çadır çizimleri, ağaçlar, bir akarsu, uzakta dağlar falan vardı ve muhtemelen Günter Kafir burada bir harita aramaktaydı. Minyatürlerimi gerçek dünyadaki gerçek mekanlara dönüştürmekte çok başarılıydı. Kendi kafasından yaptığı resimlerde de dış dünyayı nasıl görüyorsa öyle resmediyor, bunları da herkesten gizli tutup tomar halinde koynunda saklıyordu. Atayi Efendi ile sık sık resimden, İstanbul'un arkeolojik mekanlarından ve minyatürlerimdeki çizim tekniklerinden bahsediyorlardı. Bir akşam Atayi Efendi gizli gizli yaptığı nakışlarından bahsetmek gafletinde bulundu ona ve hemen beraber resim çalışmalıyız diye bir dayatma ile karşılaştı. Böylece kendisi resim tekniğini anlatacak, Atayi de ona minyatürün inceliklerini öğretecekti. Bundaki amacının minyatürlerimde var olduğunu zannettiği haritanın işaretlerini bulmaktı şüphesiz. Söylediğine göre her ikisinin resim ve nakış kabiliyeti ortak dedeleri Nasuh Efendi'den aldıkları genlerin eseriymiş. Allah yazdıysa bozsun dedi Atayi Efendi ve tabiatı aynen taklit etmenin deruni hazlar ve arzular karşısında ne değeri olabilir ki? Bir sanatkar gördüğünden ziyade görmek istediğini anlatan değil midir zaten? Diye de ilave etti minyatür sanatını resme karşı savunmak için. Buna karşı başarı Tanrı'nın eserine benzemek de mümkündür. Sanatçı Tanrı'yı taklitte yüceldiği ölçüde sanatçıdır diyordu Günter, bütün şirk yeteneğini takınarak. İkisi arasında ne zaman bir resim ve minyatür konusu açılsa bu tartışma yenilenirdi zaten. Atayi, sanat denilen şeyin tabiatta var olanın dışında aranması gerektiğini, tabiatta olanın yalnızca Tanrı'nın sanatı olabileceğini, ayrıca Tanrı'nın sanatını taklit etmenin bir şirk olduğunu, bu yüzden doğulu ustaların çizimlerinde resimden ziyade stilize etmenin esas olduğunu savunuyor. Günter ise resimdeki mekan, suret veya boyutlardan birinin değiştirilmesi olarak gördüğü doğu çizimlerinin sanatı eksik bıraktığını, Tanrı'nın mükemmel yaratışı gibi sanatçının da mükemmeli aramakla yükümlü olduğunu, bunun için portre yahut peyzajın önemli olduğunu söylüyordu. Atayi buna karşı gerçek mükemmelliğin ruhtan yansıyan da olabileceğini, bir resmi bir insana benzetmenin sanattan öte bir şey olmak gerektiğini savunuyor ve bir türlü anlaşamıyorlardı. Ona göre kuzeninin bu perspektif kullanma takıntısı Müslüman İstanbul'da başlarına bir gün mutlaka bir bela açacaktı ama bakalım ne zamandı. Hatta bu yüzden evin dışında resimden bahsetmemesini şart koştu ona. Koynunda sakladığı tomarın varakları bitse de şu resim cürmünden bir kurtulsak diye geçiriyordu sık sık içinden. Günter Kafir uzun gecelerin titrek mum ışıkları altında Atayi Efendi'yi zorlayıp minyatürlerimi birlikte incelemeye mecbur bıraktığı zaman ilk inceledikleri sayfada Leyla ile okulda birbirimizi gördüğümüz günü anlatan sahne yer almaktaydı. Günter Kafir öyküye göre bu mektebin bir çadır olması gerektiğini, oysa burada bir Osmanlı taş mektebi bulunduğunu, duvarlarında çini, pencerelerinde kündekari bulunan bir çadır hiç görmediğini, zeminin de ahşap döşeme oluşuna hayret ettiğini, dolayısıyla minyatürün daha sonradan değiştirilmiş olup olmadığını sorguluyor. Atayi de bu öykünün her ne kadar Necit çöllerinde yaşanmış olursa olsun anlatıcının parantez içinde efendim Fuzuli'nin demek istiyor parantez kapandı veya nakkaşın yaşadığı coğrafyaya göre öykünün mekanlarında farklılıklar görülebileceğini, bunun da doğal olduğunu çünkü şarkta aşkın ve sanatın hep aynı biçimde algılandığını söylüyor. Daha ileride gürül gürül akan ırmaklarla salkım söğütler göreceksin. Dur bakalım. Diyordu. Günter, hocanın rahlisi önünde bir sıra kız, bir sıra erkek dizilmiş olarak oturan öğrencileri ve en önde Leyla ile beni gösteriyor ve bir yandan zemin motifleri üzerinde açıklamalar isterken diğer yandan öğrencilerin böyle dizilmelerinin özel bir nedeni bulunup bulunmadığını sorguluyor. Ardından elbiselerimizin renklerine, ön planda falakaya yatırılmış bir çocuğun şimşir ağacıyla vurulan ayaklarının kızarıklığına, öğrencilerin ellerindeki kitapların tutuluş şekillerine ve hepsinden önemlisi de Leyla ile benim birbirimizi süzen bakışlarımıza dair neden, niçin, nasıl gibi soruları arka arkaya sıralıyordu. Bu amın şifrelerini böyle çözeceğini sanıyordu belki de. Sayfanın bir yerine gizlenmiş bir ipucu aradığı her halinden belliydi. Yazık ki şair gönüllü Atayi Efendi bunu kestiremiyordu. Elimden gelse Atayi Efendi'nin yaptığı bütün açıklamaları ters yüz edip onu sahnenin dışına sürecektim ama... Birkaç gece hiç durmadan minyatürlerim üzerinde konuştular. O sahneleri anlatan beyitlerimi tekrar tekrar okuyup yorumladılar. Her okunuşta içimdeki aşk yarasının biraz daha derinleştiğini ve Leyla'ya olan sevdamın bir orta malı malzeme yerine konulmasından utandığımı hissettim. Günter Kafir benim aşkımı anlamaktan çok uzak bir kültür yozluğuyla eğiliyordu resimlerime ve aşkımın mahremiyetine hiç saygı duymuyordu. Atayi ise ona izah etme kaygısıyla hissettiklerini değil bildiklerini söylüyordu. Oysa efendim Fuzuli bilgilenmek için değil hissedilmek için yazmıştı elemi ve elem atlasında okunmasını isterdi. Günter Kafir Atayi Efendi'yi konuşturdukça ben biraz daha yaralanmış gibi acı çekiyordum. Hani çölde o ilk gençlik yıllarımda rahmetli babacığımın Leyla'yı benim için istediği sahneyi, sahralarda aslan ve ceylanlarla ettiğimiz sohbetleri, Kabe'ye dua etmek üzere götürüldüğüm günü, Leyla ile ıssız ve kavurucu gurbetlerde yalnız kaldığımızı ve nihayet Leyla'nın mezar üzerine kapanıp bedenimi feda ettiğim anın çizimlerini birer birer incelediler. Günter bunlardan resimler ve simetrik çizimler yaptı. Atai Efendi onu anlamakta zorluk çektiğini ve yaptığı çizimlere bir anlam veremediğini tekrarlayıp duruyordu. Yazacağını söylediği kitapta bunları nasıl anlatacağını çok merak ediyordu doğrusu ama nedense bir art niyet sezinlemiyordu hiç. Oysa bu uzun sohbet gecelerinden sonra Günter'in odasına çekilip konuştuklarını çizgilerle yorumlamaya ve altın ilah heykellerine giden yolu bulmaya çalıştığını bilseydi bu kadar rahat davranmazdı. Konağının selamlık kısmını kendisine ayırdığı bu uzak akrabanın kendisi okuldaki görevine gittiği gündüzleri evde veya sokaklarda ne yaptığını da pek merak etmiyordu aslında. Arada sırada bugün neler yaptın bakalım birader türünden sırf konuşmuş olmak için sorulan önemsiz sözlere karşılık Günter ibadet için Galata'daki sinagoglardan birine gittiğini, oradaki Musevi cemaatinden dostlar edinip onlarla vakit geçirdiğini, memleket hasreti giderdiğini anlatıp duruyordu. Bir gün Atai Efendi bu dostlarıyla kendisini tanıştırmasını istemişti öylesine. Günter kafir birdenbire çok sevindi bu teklife ve birkaç gün sonrası için plan yaptılar. Ve tabii her zaman olduğu gibi o beni de yanlarında götürmek istiyordu. Bahçe kapısından sur dışına çıkışta sert rüzgarın balıkçı sandallarını birbirine tokuşturduğu bir Poyraz karşıladı bizi. Bahçeler arasından ilerleyip deniz gümrüğüne vardığımızda ise Safiye Sultan'ın bu bahçeler arasında yapılmakta olan yeni camisinin inşaatını kontrol eden kubbe vezirleri, harem ağası efendi, bostancı çavuşu, mermer bürler, gülgerler ve mimarbaşı ile selamlaştık. Günter sanki onlara görünmek istemez bir tavırla adımlarını sıklaştırınca Atai Efendi korkma birader bizde devletlular ecnebi eti yemiyor diye takıldı kıyafetini işaret ederek. Oysa Günter'in korkusu kıyafetinin farklılığından değil, bostancı çavuşuyla muhatap olmaktandı. Bindiğimiz pazar kayığı Galata'ya doğru yol alırken Günter kafir, dünya işlerini terk etmesi gereken şu cumartesi gününde dayanamayıp resim yaptığı için sinagoglardan birinde sabaha kadar tevbe istiğfarıyla gözyaşı dökerek suçunu affettirmek istediğini söylüyordu. Atai Efendi ise Günter'in arkadaşlarıyla sohbetten sonra vakit kalırsa Galata'daki Ceneviz Kulesi'ne çıkıp şehri şöyle bir seyredeyim diye geçiriyordu içinden. Sence dedi Günter kafir. Konstantin Kral şehrin çevre surlarına hep çift duvar ördürürken Haliç surlarını tek duvar ördürmeseydi acaba İstanbul'un fethi kaç gün daha uzardı? Atai bunu hiç düşünmediğini, merak da etmediğini söylerken bu adamın gerçekten akrabası olup olamayacağını düşündü ilk defa. Haliç'teki yelkenliler, kalyonlar ve gümrük yolsuzlukları yüzünden Müruriye tezkeresi alamadıkları için aylardır limanı Iskarça'ya çeviren Frank gemilerinden çevrelerini pek göremiyorlardı. Üstelik o gün Eyyubi Ensari ziyaretine gitmiş olan sultanın, kızaktan yeni indirilmiş olan Beyaz Martı isimli tenezzüh kadırgasının geçmesi için de denizde bir takım saray erkanının ve görevli adamların peremeleri, yedi çifteleri ve kayıkları doldurmuştu Haliç'in ağzını. Sultanın köpük rengi tenteleri ve süt boya ahşabıyla tam bir saltanat sembolü olan kadırgası altın boynuzun ucunda göründüğü sırada kayığımız Karaköy limanına varmıştı bile. O anda Günter kafirin kalbine yansıyanları okuyan birisi olsaydı uzaktan da olsa ilk defa sultanı görmenin heyecanı ile onca muhafız ve ihtişamdan korkup ürperdiğini öğrenirdi. Sultanın yakında olması şüphesiz saray hafiyelerinin ve Osmanlı Hilali Mahsusa aseslerinin bu civarlarda bulunduğunu düşündürmüştü ona. İki kuzen, ikindi güneşinin İstanbul ufuklarını yalamaya başladığı sırada Sulu Manastır yakınındaki Ermeni Keşişhanesi'nin yanından geçip Galata Kulesi'nin hemen bitişiğindeki gotik mimarili sinagoga kadar yarı çamur, yarı buz tutmuş sokaktan yokuşu zorlukla tırmandılar. Yabancı gördükleri için olsa gerek, hışımla üzerlerine saldıran iki karabaş, Günter kafirin karlara boydan boya uzanmasına ve kadife astarlı zerdeva kürkünün çamurlanmasına yol açınca, iki neşeli yoldaştan birinin küfürler yağdırırken diğerinin göbeğini hoplatan kahkahalarını salıvermesi, komşu evlerin pencerelerinden bazı meraklı başların uzanmasına ve kahkahalara mahalle çocuklarının da katılmasına yol açmıştı. Yorgun argın vardıkları sinagogun kapısında Günter kafir, Kahya'ya Atai'nin anlamadığı bir dilden bazı sorular sormaya ve ondan cevaplar almaya başladı. Konuşma uzadıkça sinirleniyor ve bunu da jest ve mimikleriyle gayet iyi yansıtıyordu. Atai Efendi o sırada keşke diye hayıflandı. Arapça ve Farsça öğrendiğim kadar kefere lisanını da öğrenseydim. Aslında Günter tamamen göstermelik bir sinir hali içindeydi. Burada dostları falan da yoktu ve ben bu Kahya'ya önceden 3-5 ceneviz altını vererek rol yaptırdığını ve mizansen olsun diye konuştuklarını biliyordum. Nitekim Atai'ye dönüp arkadaşlardan birinin eşi madam ölmüş. Hepsi cenazeye gitmişler diyerek buluşma olmayacağı için ondan özür diledi ve acüze karı ölecek günü bulmuş diye de inandırıcı bir küfür savurdu. Atai Efendi doğrusu buna çok da üzülmüş görünmeyerek o halde ben kuleye çıkıyorum akşama evde görüşürüz deyiverdi. Günter'in arkadaşlarını aslında o kadar da merak etmiyordu. Yalnızca onun doğru söyleyip söylemediğini sınamak istemiş ve Kahya ile konuşmalarına bakarak bundan emin olmuştu. Günter ise o anda bir taşla ikinci kuşu da vurmayı planlamış, kuzenini kendisine inandırmanın huzuru içinde ben de seninle kuleye çıkacağım diyerek o yıllarda adi bir cinayet vakası yüzünden yabancıların çıkmasına yasak konulan Galata Kulesi'ni görmeyi başarmıştı. Atayi Efendi her ne kadar baka birader bazı insan başını dinlemeli. Ben şimdi kuleye çıkıp elemin beyitleri arasında gönlümce İstanbul'u seyretmek istiyorum dediyse de Günter kafirin sırnaşıklığından kurtulamadı. Ala, ala diyordu. Çizer bende resim. Kapıdaki yangın bekçilerine rüşvet vererek Galata Kulesi'nin iç spiral merdivenlerini tırmanırken yine resim çizip çizmemek konusunda uzun uzun tartıştılar. Kuleyi çevreleyen teras kata yaklaştıklarında vaktiyle müneccim başı Takiyüddin Mehmet'in astronomi ölçümleri için kullandığı gözlem cihazlarını yerleştirdiği pencereler ve dolapların yerlerini gördüler. Takiyüddin 10 bin altın harcayarak Tophane Bayırı'nda bir gözlem evi inşa ettirmeden evvel ölçümlerini burada yapmış ve Arşiya Akeldan'dan ve Ali Kuşçu'dan sonra dünyanın 3. astronomi laboratuvarını burada oluşturmuştu. Ben Takiyüddin ile hiç karşılaşmamıştım. Bu yüzden onun BC üyelerinden biri olup olmadığını hep merak etmişimdir. Eğer BC üyesiydiyse bu amın çalışmalarını gerçek bilimsel zeka ile anlayan tek kişinin kendisi olduğunun farkında olmalıydı ve Kadızade Mehmet Şemsettin Efendi'nin astronomi ilminin sırlarına vakıf olarak geleceği öğrenmeye çalışmanın devlete uğursuzluk getireceği gerekçesiyle rasathaneyi yıktırmasından yalnızca ruhu değil, mezardaki kemikleri de incinmiş olmalıydı. Onun için ben Kadızade'ye kızdığım kadar Takiyüddin'e üzülürüm. Bilim adamı olup da cahiller arasında kalmanın azabı ne müthiş bir azaptır. Kulenin zirvesine varınca gördüğüm manzara karşısında doğrusu ben de hayretlere düştüm. İstanbul'un baharda yemyeşil olan florası şimdi karla örtülüydü ve surlar tam bir Papamonda çizgisi gibi mavi ile beyazı ayırıyordu. Karşımızda boş arazileri mahallelerinin birkaç misli olan surlarla çevrili bir cennet duruyordu. Günter kafir gördüğüm manzara karşısında sevinsin mi, oynasın mı, şaşkınlıktan ne yapacağını bilmiyordu. Güneş altın bir boynuzu andıran Haliç sırtlarından karlara ateş tozları serperek nazla erimekteydi. Atayi tam elini üzerime koymuş, karanlık bastırmadan hüzünlü kentin ufuklarına doğru haykırarak bir bölüm daha okuyabilmeyi planlamıştı ki, ''Anlat'' dedi Günter, ''anlat bana, bir şehir nasıl bu kadar güzel olabilir ve neden bu kadar güzel olabilir? Tanıt bana'' dedi. ''Bir bir söyle bana sırlarını kentin, mahallelerini, köylerini göster bana. Bunları söylerken ne beceği, ne altın heykelleri, ne de minyatürleri ve beyitleri düşünüyor, belki gerçek bir şiirin gözleri önünde resmedilmiş olduğunun sarhoşluğuyla içindeki estetik lezzetin coşkusunu dile getiriyordu. Güzellik karşısında çocuklaşan bu adamı şimdi ben bile sevebilirdim. Atayi Efendi bu talebi Günter Kafir'in panoramik resme merakına bağlamıştı ama çok geçmeden koynundan çıkan tomarlar, küçük kağıt parçaları, üzeri yazılı desteler, İstanbul manzaraları kadar sur ve su yollarının planlarıyla da dolmaya başladı. Günter bunlardan bazılarını dosya dosya çantasına koyuyor, bazılarını da Atayi Efendi'den gizleyerek çizmelerinin içine saklıyordu. Bu yüzden onun yaptığı su yolları planları ile mahalle eskizlerini Atayi Efendi hiç görmedi. Her zamanki temiz kalplilik ve iyilikseverliğiyle anlatıyordu. Surlardaki kapılarının civarında genellikle külliyeler ve şehirdeki zenginlerin konakları bulunur. Onları tek tük evler kuşatmıştır ve evler öbek öbek mahalleleri doğurur. Söz gelimi Edirne kapısının güneybatısındaki şu yeni bahçede otlayan 10 bin at 200 yıl daha otlamaya devam ettiler. Kimsenin buraya ev yapmak aklından geçmez. Hele Silivri kapısı ile Yedikule arasındaki ağaç ayırı parantez içinde ben bu arada Yedikule adını duyar duymaz Rukali hatırladım ve içim cız etti. Parantez kapandı. Onun kıblesine düşen yerde Samatya ile Davut Paşa mahallesi arasındaki bostan yerleri, Langa Bostanı, Kadırga Bostanı, Cündi Meydanı yalnız başına gidilemeyecek kadar ıssız yerlerdir. Hatta son çeyrek asırda halk buralara yakın gitmektense Bizans forumlarına kaçak ev yapmayı tercih eder oldular. Bu arada Günter Kafir gördüğü kubbelerin ve minarelerin arkasındaki egzotik hayatı, burada bir kadın ile mutluluk içinde yaşanan aşk gecelerinden sonra güneşin doğuşunu seyretmenin harikuladeliğini düşünüyordu. Atayi Efendi devam etti anlatmaya. Baka Günter birader, kenti çevreleyen şu surların içi ile dışı ayrı dünyalardır. Giriş çıkışlar her an kontrol edilip kayda tutulur. Geçtiğimiz kış ortasında Ocaklılar Ketüdabi ile ağayı azlettirmek amacıyla kazan kaldırdıklarında işi azıtıp dışarıdan kente it kopuk takımını alarak bu arada şiddetli soğukta çatlayan ellerini ovuşturup hohladı. Defterlere kibrit çalmışlar. Kira adlı çıfıt karı ile iki oğlunu şu gördüğün yedi kulelerde astıkları zamanda oldu bunlar. Neden kira asılmak diye sordu Günter. Neden olsun bu kira kadın önceleri bohçacılık yaparak evden eve dolaşırmış. Kanun koyucu zamanında saraya kadar girmiş ve Şemsi Paşa'nın rüşvet musluğunu devletlulardan yana ilk kez o akıtmış imiş. Hatta benim ergenlik sihirciyle uğraştığım yıllarda onun Safiye Sultan sayesinde sarayda büyük bir nüfuz edindiği ve reayadan her isteyene rüşvet karşılığında memuriyetler temin ettiği dedikoduları dolaştıydı. Bu kira kadın günahı boynuna eskiden aşıkların mektuplarını da getirip götürüyormuş gizlice. Sevda çekenlere şiirler okuyarak mesajlar iletip onları sevdikleriyle buluşturmak için hile üstüne hile yaptığını, bunun için de en güzel aşk şiirlerini onun bildiğini, hafızasında yüzlerce gazel bulunduğunu babam anlatırdı. Atahi Efendi konuşurken hafiften bir rüzgar çıkmış ve yerdeki kar sanki tekrar yağıyormuş gibi yeniden serpiştirmeye başlamıştı. Günter Kafir mahalleleri ve minareleri sayıyordu. Karadan surların yılan kavi uzantısı arasında gördüğü tepecik ile üzerindeki evleri merak etti İlkin. Zaten bu kentin mahalleleri ya bir cami ya bir kilise yahut bir havra etrafında oluşmuş kendine özgü kimliği bulunan organik birimlerdi. Burada mahalle canlıydı, asırlar içerisinde büyür, gelişir ve hatta ihtiyarlardı. Mahalle kendi kendisinin kefili olduğu için suçun azaltılması adına her mahalleli kendi insanını kontrol eder ve onlara mahallelilik bilincini aşılardı. Bu bakımdan mahalle büyüyecek bir aile yahut bir sivil toplum örgütü gibiydi. Atahi Efendi konuşmaktan yorulmuş gibi başını ve elini sallayarak beni tekrar çıkardı koynundan ve ''Sen seyrede dur, ben biraz okuyacağım.'' dedi emir tonunda. Günter susmuştu. Şimdi ben de Atai'nin elinde İstanbul'da grubu seyrediyordum ve ilk gördüğüm şey güneşin Edirne kapısındaki tepeye kurulmuş olan Mihrimah Sultan Camii kubbesinin üzerindeki son ışıkları oldu. Mihrimah Sultan'ın bir de Üsküdar'da camisi vardı diye düşündüm birden. Karlı günün dolunayı parlak olur derler. Orada dolunayı gördüm. Caminin tam da iki minaresi arasından doğmuştu. Atai Efendi benim fark ettiğimi fark etseydi şüphesiz şiirsel bir hayal ile bunu ölümsüzleştirecek dizeler yazardı. Mihrimah ay ile güneş demekti ve kanun koyucunun hayırsever kızının İstanbul'a yaptırdığı iki camiden birinin üzerinde şimdi güneş batarken diğerinden ay doğuyordu. Leyla'yı düşündüm birden. Dolunay'da yüzünü görür gibi oldum. Gün battığında Atai, Efendim Fuzuli'nin dizelerinin sarhoşluğundan, Günter Kafir bu rüya kentin büyüsünden, ben de Mihrimah'ın zamana meydan okuyan ilhamından tutulup kalmıştık. Ne kadar zaman geçti bilmiyorduk. Ceneviz'in bu eski kulesinde hayat durmuş gibiydi. Leyla aklıma düşmüştü ya, bu şehirde diyordum. Leyla bu şehirde olmalı. Güneş ile ay burada buluşuyorsa, gece ile gündüz de buluşabilir. Gece renkli Leyla'mı burada aşikar görebilirim. Bütün liflerimin titrediğini hissettim ve Leyla'nın sıcaklığını duyar gibi oldum. Leyla masalından, yeter artık inseniz iyi olacak diyen kule bekçisinin sesiyle uyandığımda Atahi Efendi beni kuşağına yerleştiriyor. Günter Kafir de onun anlattıklarına uygun olarak yaptığı yeni mahalle çizimlerini meşin çantasının gizli bölmesine yerleştiriyordu. Şimdi bu çantada yalnızca İstanbul'un panoramik mahalle yerleşim resimleri değil, kentin savaş stratejisi ve jeofizik bilgisine ilişkin çizimler ile Atahi anlatırken çizdiği su yollarının planları vardı. Alacakaranlıkta sokak köpeklerinin ulumaları arasında eve dönerken şehrin üzerine bir hüzün sinmişti. Rüzgar bayırlardan ve ağaçlardan aldığı karları yeniden savuruyor ve gün batımını eleyen kızıllıklar bir bir evlerin pencerelerinde kaybolup gidiyordu. Bahçe kapısındaki Yeniçeri muhafızlarının kontrollerinden geçip Ayasofya'ya giden yokuşu tırmanmaya başladığımızda artık kimsenin konuşmaya mecali kalmamış gibiydi. Ben Leyla'ya olan aşkımın hüzün kırıntılarıyla melankoliye kapılmıştım ve içinde bulunduğum şartları değerlendirmeye başlamıştım. Atahi Efendi'yi seviyordum. Birlikte hissediyor, birlikte yaşıyorduk. Bazen birlikte ağladığımızda oluyordu. İkimizin içinde de Leyla'nın trajik sonu yaralar açmıştı ve ben bir dert ortağı bulmaktan dolayı mutluydum. Bu nüktedan ve göbekli adamla birlikte oldukça onun hisli ve romantik yanından bir yol bulup belki uzak zamanlardan birinde Leyla'ya ulaşabileceğim umudunu büyütüyordum içimde. Onun ailesi çocukları ve evi Rukal'den sonra bana bir sahiplenme duygusu yaşatıyorlardı. Nihayet onun yazmak istediği mesneviler de benim hatıralarımla dolu olacaktı ya. Belki böylece yeniden hayat bulacaktım. Zaten Efendim Fuzuli'ye karşı beslediği saygı yazacağı kitaplarının bölümleri ve olay örgüsü için şimdiden bir ilham kaynağı olmuştu. Son bir aydır bütün bu güzellikleri bozan birisi var artık aramızda. Günter Kafir. Onu ilk gün sevmemiştim. Şimdi ondan korkuyorum. Şair oğlu şair olan sahibimden gizli yaptıkları şeyler hiç hoşuma gitmiyor. Ve sen çal kızı Leyla, seni yüreğimden koparmak isteyenlere karşı Nevfel'in ordularınca savaşmaya hazırım. Bu şehir ki bu kadar güzeldir, sen buraya yakışırsın. Ah izini bir bulabilsem. Sayfa 227. Kimsesiz hiç kimse yok, her kimsenin var kimsesi. Kimsesiz kaldım, yetiş ey kimsesizler kimsesi. Söyleyen Ruşeni. Manası, dünyada kimsesiz hiç kimse yok. Herkesin bir kimsesi var. Bir tek ben kimsesiz kaldım. Yetiş ey kimsesizler kimsesizi. Bölüm 20. Bu, gizli servislerin çevremde cirit attığı ve sırlarımın derin uykulara yattığıdır. Atahiye Efendi salı günlerinde üniversitede ders anlatmaya gitmez, bunun yerine Süleymaniye Medresesi kütüphanesinde araştırmalar yapardı. Onun kütüphaneye gittiği günlerde eve geç geldiğini, kütüphanede kendisi gibi şair olan Ganizade Nadiri, Kafzade Faizi, Riyazi, Sabri, Vecidi ve daha birkaç arkadaşıyla toplanıp mevsimine göre çınarların koyu gölgelerinde yahut kahvehanelerin enfiye kokulu köşelerinde derin şiir sohbetleri yaptıklarını İstanbul'da bilmeyen yok gibiydi. Hatta birçok şiir meraklısı sırf bu mecliste bulunabilmek için çay, enfiye ve kahve masraflarını üstlenir, şairlerin gönlünü alırdı. Onların toplandığı yerler genellikle bir yüksek şiir akademisi sayılırdı. Atahiye Efendi birkaç keresinde beni de götürdüğü için biliyorum. Buralarda Türk gazelcileri, İran şairlerini geride bırakacak dizeleri yüksek bir medeniyet birikimiyle söylüyorlar. Kaside ve mesnevi tarzında yenilik yapmak gerektiğini derinlemesine tartışıyorlardı. Efendim Fuzuli bu mecliste olsaydı şüphesiz hocasının kızına olan aşkına müstesna şiir boyutları ve derinlikler kazandırırdı. Atahiye Efendi 5 ayrı mesnevi yazma fikrini burada tartışmış ve benimsemiş, Nadiri ile de bu konuda yemin edip kan bile yalaşmıştı. Günter Kafir, Takı Yüddin'in uzay gözlemlerinin hatıralarıyla dolu pencerelerden bakarak yaptığı panoramik İstanbul çizimlerini çizmelerine sakladığı günden sonraki pazartesi akşamı, yine Atahiye Efendi'den Efendim Fuzuli'nin minyatürleri üzerinde bilgiler almış ve yatma zamanı geldiğinde benim o gece kendisiyle kalmamı rica etmişti. Atahiye Efendi hiç itiraz etmeden beni bırakıp odasına çekilince Günter Kafir ile ilk kez yalnız kalıyor olmamın içimde tarifsiz bir sıkıntı doğurduğunu fark ettim. Leyla'yı o geceki kadar özlediğimi, onun yakınlığına o kadar muhtaç olduğumu hatırlamıyorum. Ne Roma'da Engizisyon papazlarının işkenceleri altındaki mahkumların çığlıklarını duyduğum o müthiş gecede, ne Rukal'in denize düşürüldüğü günün akşamında, ne de Bağdat'tan İstanbul'a gelirken yaşadığım karlı gecenin boğazlaşmasında bu kadar korkmuştum. Rukal'in kendi kanıyla alnıma çizdiği çiçeğe ve dudağının değdiği yere yoğunlaştırdım varlığımı ve Leyla'yı hissetmeye başladım. İçimde ayrılıkların derin acıları birikti ve tam İstanbul'da Leyla'ya kavuşma hayalleri kurarken yeni hicranların kabusları kapladı içimi. O gece geçmek bilmedi ve saatler yüzyıla durdu. Ertesi sabah Günter Kafir evdeki çizim ve resimlerini toplayıp bir çantasına yerleştirdi ve her zamanki gibi sokağa çıkmak üzere hazırlandı. Kişisel eşyalarından önemli olanları toplamaya başladığında beni de kaçıracağını anladım. Galata'daki Rum hekimin evine gelmemiz yalnızca 2 saati aldı. Evet, bu odada bizi bekleyen 3 kişi Günter Kafir'in BC üyesi arkadaşlarından başkası değildi. Biri Frederick'in gizli servis şefi Salzburglu Deutsch Stager idi bunların. Diğeri Kahire'den getirtilmiş bir hieroglif uzmanı Kıpti ve sonuncusu da Fenerli bir eczacı. Küçük iki parmağını yumdukları ellerini üst üste koyup selamlaşmasalardı bu adamların BC üyesi değil altın avcısı açgözlüler olduklarını sanabilirdim. Konuşmalarından artık BC'nin aynı zamanda ilah heykellerinin de peşinde olduklarını düşündüm. Belki de yanılıyordum. Çünkü Mısırlı Kıpti BC'nin ritüellerine yabancılık çekiyor, Günter ile Stager'ın esrarengiz konuşmalarını yadırgıyordu. Bu adam belki de para ile tutulmuş bir uzman idi ve görevi yalnızca yazıları incelemek olacaktı. Bugün Konstantinopol'deki görevim sona erdi Yüce Marduk diye yüksek sesle rapor verdi Stager'e Günter Kafir ve uzunca bir müddet esas duruşta bekledi. Gün ışığının toz zerreciklerini elediği bu izbe ve fakir odada ortada bir masa ve çevresinde Günter'in sözlerine kulak kesilmiş 3 kişi oturmaktaydı. Majestelerinin şükranını bildirmekten onur duyarım sevgili Günter dedi stajyer ve Günter'in koluna girip masa başına kadar götürdükten sonra oturması için eliyle işarette bulunarak neler yaptığını baştan anlat dedi. O sırada Rum hekim Kıpti konuğuna enfiye kutusunu uzatmış siz de bir tutam zevk buyurmaz mısınız diyordu. Atahiye Efendi gerçekten de yüz ve bedence bana çok benziyor diye başladı anlatmaya Günter. Ve tabii bütün Muhammediler gibi o da her şeye hemen kanıyor. Amacımız için çok iyi seçilmiş biri. Benim kuzeni olduğuma tamamen inanması için onun şiir ve resim merakını kamçılamam yeterli oldu. İtiraf etmeliyim ki aşk dolu şiirlerinden çok etkilendim. Hele şu Elem kitabı var ya parantez bu sırada beni çantasından çıkarıp masanın üzerine bıraktı parantez kapandı. Ne bizim şairlerimiz böyle bir kitap yazabilir ne de Türkler bu kitabın kıymetini bilmekteler. Günter'in çantasından çizimler ve resimler bir bir masanın üzerine serilmeye başladığında önce kuzenimin güvenini kazanmam gerekti. Evine yerleşebilmem ve şiir öğrenip gerekli bilgileri alabilmem için hep dikkatli davrandım. Birinci hafta geçtikten sonra her gün havraya gidiyorum diye Bizans'tan kalma harabe yerleri dolaştım. Su kanalları, lağımlar ve sıçan yollarını inceledim. Bir keresinde üzerime duvar bile çöktü diye devam etti. Bu sırada yaşlı bir adam odaya şarap dolu bir ibrik ile 4 kadeh getirip bıraktı. Bu haram evin sahibi olduğu anlaşılan adam, gidesiye kadar hiç kimsenin bir tek kelime konuşmadığını gördüm. Sonra gözler yine Günter'e çevrildi ve o da hikayesinin geri kalanını anlatmaya başladı rahatlamış bir eda ile. Bir yandan çantasından çıkardığı eşyaları sunuyor, diğer yandan saygılı bir lisan ile yaptıklarını anlatıyordu. İmparatorumuz Yüce Şarlke'nin asil oğlu Frederick'e takdim edilmek üzere siz saygıdeğer Haçlı Teşkilatı Osmanlı İzleme Grubu şefine güzel çizimler hazırladım efendim. Ama asıl amacım bu değildi tabii. BC'nin siz muhterem başkanı 16. Marduk'a elem kitabını sunmakla iftihar ediyor ve yüce insanlık idealine hizmet etmenin huzurunu içimde duyuyorum. Buradaki notlarımda da Osmanlı'nın mevcut bütçe, hazine ve askeri bilgileriyle İstanbul şehrinin altındaki su yolları, dehlizler ve lağımların anlatıldığı bilgiler yer almaktadır. Bu amın geleceğini şekillendirmek üzere istediğiniz bilgilerdir bunlar Sayın Marduk. Şu kroki ve haritaları da tam zat-ı alilerinin arzuladığı planlar doğrultusunda hazırladığımı söyleyebilirim. Kuşağımda kömür tozu ile is mürekkebi taşımamı bana siz öğretmiştiniz. Bunun yararını İstanbul'un panoramik eskizlerini hazırlarken daha iyi gördüm. İleride bunları boyadığımda tam bir İstanbul albümü olacak. Böyle bir albümün BC ve Evren'in şövalyeleri için hazırlanması ve birkaç nüsa çoğaltılıp Flemenk, Frans, Venedik, İtalya, İspanya ve Ceneviz şubelerine gönderilmesi vazifesini siz saygıdeğer Marduk bana vereliden bu yana ilk defa bugün rahat bir uyku uyuyacağım. Umuyorum ki siz saygıdeğer efendimin aracılığıyla Papa Hazretleri beni takdis edecek. Günter Kafir odadaki ayin havasını biraz daha ağırlaştırır gibi sözlerine ritüeller eşliğinde devam ediyordu. Bu arada çok korktuğum zamanların olduğunu da itiraf etmeliyim. Hafiyelerinin ünü bizim memleketlere kadar yayılmış olan Osmanlı Hilali mahsusası benim kimliğimi tespit etmiş ve Atayi Efendi'yi sorguya çekiyorsa diye düşündüm sık sık. Bugün evden son kez ayrılırken bir yandan görevimi yapmış olmanın huzurunu, diğer yandan Atayi Efendi'nin yarın yaşayacağı şaşkınlığı düşündüm. Bu cümleden sonra hepsi birlikte havayı normale döndürmek istercesine gülümsediler ve şerefe kadeh kaldırdılar. Fener Rumlarından